Ayrım 30.
Yaptığım eşekliğe bir bak diye kendi kendine kızdı. İşte dram da burada. Ancak varsın her şeyi olduğu gibi bilsin. Herse'nin enerjik, yiğit kişiliğini vurgulayan yüzündeki, burnunun iki tarafından dudaklarına doğru inip bıyıklarının arasına saklanan belirgin kıvrımlar aniden karardı. Ben yaşıyorum, sağlıklıyım, güçlüyüm, evliyim, mutluyum. Liza'nın okuduğu ilk sözlerdi. Ayaklarının üzerinde güçlükle duruyordu ve daha fazla okuyamayacağını duyumsayarak mektubu geri verdi. Herzen konuğunun oldukça heyecanlandığını görerek Liza'nın koluna girip onu bahçeden kendi çalışma odasına götürdü. Büyük Turner'ın reprodüksiyonlarını içeren albümü görmek ister misiniz? İngiliz göklerinin solgun renklerini hiç kimse onun gibi anlatamaz diye özellikle çok yüksek bir sesle konuşmaya başladı Herzen, kendilerini kıskançlıkla izleyen Ogaryova'nın yaklaştığını fark ettiğinde. Evet, Turner'ın resimleri güzel. Onun renkleri Usta Levitsky'nin tuvallerindeki renkler kadar narin diye yanıt verdi Liza, Herzen'e minnettarlıkla bakarak. Yavaş yavaş kendine hakim olmayı başardı. Küçük evlatlık kızının rahatsız olduğunu öne sürerek oradakilerle vedalaştı ve Krasotski'den bu sefer kendisini eve kadar geçirmemesini rica ederek gitti. Yıllardır elini sürmediği günlüğünü aldı. En önemlisi kendine hakim olmayı öğrenmektir, öğüdünde bulunuyordu Göte diye yazıyordu Liza. Gerçek aşk kalbin parçalansa bile kendi mutluluğunu değil, sevdiğin kişinin mutluluğunu düşünmektir. Kaderimden yakınıp durmak bana yakışmaz. Ben 9 yıl boyunca Michel'e duyduğum aşkla yaşadım bir tek ve bu bana birçok kez acı verdi. Ona teşekkürler. Masallardaki kötü prenses gururu incindiği için ve kıskançlığından dolayı sevdiği adamı sevgilisinin yanına değil de aç bir kaplanın ölümün beklediği şatoya göndermişti. Ben ona benzemek istemiyorum. Sadece Michel için değil, kendi adıma da onu özgür görmediğim sürece huzur bulmayacağım. Tahta çıkışının ikinci yılında II. Alexander Bakunin'den genişçe bir af dilekçesi aldı. Mahkum şöyle yazıyordu. Çarım, tek başına bir hücrede kalmanın en korkunç cezası umutsuzluktur. O ölümden de beterdir. Yaşarken ölmek demektir. Ancak bu korkunç yalnızlık neyse ki içinde bir yarar barındırıyor. İnsanı gerçekle ve kendisiyle yüzleştiriyor. Dünyanın hengamesi, olayların akışı içinde kendini beğenmişliğin çekiciliği ve hayaletine teslim olmak kolay. Ama hücre hapsinin zorunlu hareketsizliğinde, kesintisiz yalnızlığın ölüm sessizliğinde kendini uzun süre kandırman olanaksız. Eğer insanın içinde gerçeğin ufak bir kıvılcımı dahi varsa, o mutlaka geçmiş yaşamının tamamını gerçek önemi ve ışığı ile görecektir. Bu yaşam boş, yararsız, zararlı, yani benim geçmiş yaşamım gibi olduğu durumlarda ise, o zaman kendi kendinin celladı olacaktır. Ve ne kadar can sıkıcıdır kendi hakkında kendinle yaptığın acımasız sohbet, onu doğuran düşünceler. Düşünceler bir kez başlattığında sohbeti kesmek olanaksız. Ne kadar acı verir? Ben bunu 8 yıllık deneyimimden biliyorum. Çarım, geçmiş yaşamıma ne isim verebilirim? O yaşam ki ham hayaller ve boş umutlarla harcanıp suçla noktalandı. Ve bir kez aldatıcı yola sapınca onu sürünerek devam ettirmeyi bir görev ve onur olarak gördüm. Bu yol beni alıp götürdü ve ancak sizin her şeyden güçlü kurtarıcı eliniz majestelerinin beni çıkarabileceği bir uçuruma attı. Çarım, eğer hayata baştan başlayabilseydim onu başka türlü sürdürürdüm. Ama maalesef geçmişi geri getiremeyiz. Eğer eski faaliyetlerimi düzeltme olanağım olsaydı bana bunun için fırsat verilsin diye yalvarırdım. Ruhum temizleme görevinin kurtarıcı sıkıntısından korkmazdı. Daha sonra suçumun kanını yıkamaktan sevinç duyarım. Beni bekleyen tamamen haklı karar ne olursa olsun ona önceden sessizce boyun eğiyorum ve umut etme cüretinde bulunuyorum ki son bir kez sizin önünüzde, çarım, sizin unutulmaz atanız ve siz majestelerine bana karşı gösterdiğiniz tüm lütuflardan dolayı derin minnet duygularımı sunmama izin verilecektir. Yakaran suçlu Mihail Bakunin. Çar Bakunin'in sürgün olarak bir yerlere yerleştirilmesini emretti. Kaleden Sibirya'ya doğru giderlerken jandarma subayı Medvedev, şefi Prens Dolgorukov'un izniyle tutukluyu yakınlarında Bakuninlerin çiftliğinin bulunduğu Torjok şehrine getirdi. Ve işte Mihail Aleksandrovich düşlerinde ve gerçekte yurt dışında ve zindanın taş hücresinde durmadan düşlediği cennette birkaç saat boyunca kalabilecekti. Babası ve zavallı Veranko Diakova artık hayatta değillerdi. Ama diğer iki kız kardeşi onu gözyaşlarıyla karşılayarak kucakladılar. Her zamanki gibi sessiz, alaycı ve kendini beğenmişti Aleksandrina. Bakunin'in gözdesi Tatyana ise sinirli, heyecanlı ve gözü yaşlıydı. Tatyana 40'ını aşmasına karşın hala evlenmemişti. Çocukluğunda yaptığı gibi dizlerine eğildiği annesi ise pörsümüş, tamamen dermansız kalmış bir ihtiyar olup çıkmıştı. Mihail onun düzgün, güzel olarak anımsadığı, şimdi eski bir kağıt gibi kırış kırış olmuş uzun elini öptüğünde annesinin ne denli yaşlandığını anladı. Evin bahçesindeki ak ağaçlar yaşlanmış ve yavaş yavaş ölüyorlardı. Kendini bildi bileli bu ağaçlar buradaydı. 8 yıllık yalıtılmışlıktan sonra kuşların çığırtıları ve insanların seslerinden adeta sağırlaşan, zindanın karanlığından sonra dış dünyanın ışığı ve renklerinden gözleri görmez hale gelen, ayaklarının üzerinde güçlükle duran, çaresiz, şaşkın ve yeni doğan bir bebek kadar narin olan Bakunin acıma ve endişe uyandırıyordu ama kendisi son derece mutluydu. Hücreden kurtulmak, nihayet. Bunun için ne çok kan dökülüyor, kurban veriliyor, yiğitlikler yapılıyor, suçlar işleniyor, küçük ve büyük alçaklıklar, ihanetler yapılıyor. Ama Bakunin bu tür düşünceleri barındırmıyordu. Çünkü bu düşünceler öylesine uzun beklediği sevince gölge düşürebilirdi. O yaşamanın verdiği tüm duyguları adeta içine çekiyordu. Hareket etme hakkının, temiz hava solumanın, parmaklığı olmayan bir pencereden bakmanın ve tüm kapıları ardına kadar açık bırakmanın tadını çıkarıyordu. Gelecek tıpkı etrafındaki tüm insanlar gibi ona harika görünüyordu. 8 yıl yaşamın öbür tarafında var olduktan sonra Mihail yine ağaçların gövdelerini okşuyor, her bitkinin güzelliğine şaşırıyor, yanağını otlara değdirebilmek için yerlere yatıyor, artık unutmaya başladığı yıldızları izliyor ve yüksek sesle gülüyordu. Bir parça deli biri gibi görünüyordu ama kendisi bunun farkında değildi ve konuşuyordu, konuşuyordu, konuşuyordu. Bütün vücudu aşırı ışık ve gürültüden acıyordu. Yüreği birden daha hızlı, zapt edilmez çarpmaya başlamıştı. Ama zaman eridi geçti ve Bakunin yine anlayışlı ve sessiz jandarma eşliğinde doğuya yöneldi. Omsk'ta gizli tutuklu Sibirya kol ordusunun karargah şefine teslim edildi. Sürüldüğü taygaya vardıktan sonra jandarma şefi General Yeverkinev Dolgorukova şöyle yazdı. Ekselansları, beni kaledeki zindandan kurtaran büyük şefaatinizden dolayı 3. kısımda kaldığım kısa süre içerisinde duyumsama mutluluğuna eriştiğim ve bana bizzat Omsk'a kadar Poruçik Medvedev'in şahsında eşlik eden yüce gönüllü hoşgörü için size ekselansları son kez teşekkür etmek amacıyla Medvedev'in gidişini fırsat bilerek yazma cüretinde bulunuyorum. Bakunin ıssız Nelyubinsk nahiyesinde kısa bir süre kaldıktan sonra resimlerdeki kadar güzel Tomsk şehrine getirildi. Mihail Aleksandrovich yeni yerinde işlerini kolaylıkla yoluna koydu. Yerli halk, bazıları imparatorluğun sınır bölgelerinde aşırı kar arayan asilzadelerden olan zengin altın üreticileri ona acıyıp güvendiler. Akrabalarından bir miktar para temin eden Bakunin kendisine ahşap, rahat, küçük bir ev aldı. Mutlu bir dinlenmeye koyuldu ve en önemlisi tam olmasa da adı özgürlük olan şeyin tadını çıkarmaya başladı. Şehrin çevresindeki birkaç verslik alanda da olsa nihayet istediği gibi gezebiliyordu. Bu sınırlı gezmeler bile müthişti. Hala kendisini çevreleyen doğaya taşkınca seviniyordu. Gözleri uzun süre ağrıdı. Kulakları ise çeşitli sesleri ayırt etmekte güçlük çekiyordu. Vücudunun büyük bir kısmı dermansızdı ve sürekli terliyordu. Ama giderek güçlendi, sağlığına kavuşmaya başladı. Yüzündeki acı ifadesi yok oldu, güçlü omuzları doğruldu. Gençleşti ve yeniden yararlı olabilecek bir insan haline geldi. Artık 44 yaşında olduğunu söylemek güçtü. Fiziksel olarak yeniden doğduğu bu dönemde aşılmaz bir yaşam arzusu sardı benliğini. Kalede geçen yıllarından adeta sürünerek bir yılan gibi sıyrıldı. Bakunin zengin olma umuduyla soğuk Sibirya'yı memleketi Mogilevsk vilayetine tercih eden, yoksullaşmaya başlamış beyaz Rus asilzade Kuyatkov'un ailesini Fransızca dersleri vermek için sık sık ziyaret ediyordu. Çalışkan olmayı bir türlü başaramasa da başarılı altın üreticisinin geniş ailesiyle sıkıntı çekmeden geçiniyordu. Kwiatkow'un karısı Ruslara güler yüz gösteren bir Polonyalıydı ve konuk karşılamaktan hoşlanıyordu. Çünkü evde masum, yaşama sevinciyle dolu, güzel, sarışın üç kız büyüyordu. Sofia, Antonia ve Yulia. Mihail Aleksandrovich iki büyük kız kardeşe Fransızca ders veriyordu. İki kız öğrenci bunca şeyi görüp geçirmiş bu konuşkan adamın çekiciliğine kapıldılar çabucak. Bakunin Antonia'yı beğendi. Duygularının karşılıklı olduğuna kanaat getirdiğinde evlenmeye karar verdi. Ona aşkından söz etti ve kendisini çeken sakin aile yaşamına kızı da sürükledi. Bu konuda konuşurken dürüst müydü, uzun süreli acılarından ve yalnızlıktan sonra nihayet bir aile ocağına kavuşmayı gerçekten istiyor muydu? Antonia'nın babası yaşındaydı ve onu seviyor muydu, yoksa hükümetin kuşkularını üzerinden kaldırarak evlilik yardımıyla çarım ve üçüncü kısımın güvenini kazanıp bağışlanmayı mı umut ediyordu? Kaçmayı düşünüyor muydu, yoksa iş konusunda birçok fırsat sunan ve kısa sürede zengin olmayı vaat eden bu bölgeye sonsuza dek yerleşmeyi mi düşünüyordu? Büyük olasılıkla kendisi de bütün bunların hesabını kendi kendine vermiyordu ve her zaman olduğu gibi yalan ve gerçek arasına bir sınır çekemiyordu. Bazen bir yiğit gibi güzel, bazen de belirsiz ve itici olan bir yüze sahip bu çift kişilikli kocaman, dolgun adam gizemini koruyor, güven vermiyordu. Bakunin Antonia'dan kendisinin kurtarıcısı olmasını rica ediyordu. Genç kız da aşkını saklamaya gerek duymadan onunla evlenmeyi kabul etti. İnanın ki diye ikna etmeye çalışıyordu onu Michel ateşli bir halde ve yapmacık bir sokulganlıkla. Neredeyse Goethe'nin Faust'u ile yaşıt ve saçma sapan şeylerle uğraşamayacak kadar yaşlı olmama karşın aynı zamanda sizi sevecek ve mutlu edecek kadar da gencim. Antonia saydam cildi, berrak, hiçbir şey ifade etmeyen, kocaman, mavi gözleri ve aynı anda hem altın hem de platin rengini andıran gür saçlarıyla ona kah muhteşem Helena gibi, kah tertemiz Gretchen gibi görünüyordu. Kızın ailesi, özellikle de babası, başlangıçta bu evliliğe karşı çıktılar. Bakunin bir sürgündü, geleceği, toplumsal statüsü yoktu, zengin değildi. Ama anne tarafından Doğu Sibirya'nın güçlü valisi Muravyev, Amursk'un yeğeni olmak, onların kuşkularına son noktayı koydu. Antonia, kocasının hayatta istediği her şeyi elde edebileceğinden kuşku duymuyor ve ona körü körüne inanıyordu. Sibirya'da kabul gördüğü üzere çok fazla uzatmadan şatafatlı, gürültülü, sarhoş edici bir düğün yapıldı ve yeni evliler Kwiatkow'lara yerleşti. Bir yıl geçti. Bakunin uzak kuzey şehrinin can sıkıcı gündelik yaşamından gittikçe daha fazla rahatsız olmaya başladı. Kıvranan ün düşkünü karakteri taşranın anlamsız yaşamına sığmıyordu. Tomsk'ta onun güzel konuşma yeteneği ve bilgiçliğine hayran kalacak kimse yoktu. Gevize kayınpederinin yanında can sıkıntısından bunalıyordu. Antonia iyi niyetli ve boştu. Bakunin'in uzayıp giden boş zamanlarını dolduramıyordu. Sonunda bu bölgede sınırsız gücü olan Muravyev Amursk'un nüfuzu etkili oldu ve akrabasını Tomsk'tan İrtuks'a naklettirdi. Tüm Kwiatkow ailesi de kızları ve damatlarının peşinden taşındılar. Doğu Sibirya valisinin konağı ve büyük ticaret kentinde haklarından yoksun, sürgün Bakunin yine kendi çevresinden insanlar arasında buldu kendini. Yüksek ünvan sahibi Muravyev ve Korsakov'un daha sonra da diğer evlerin kapıları onun için açıldı. Artık istenilen bir konuktu ve kısa sürede duygulu, oldukça eğitimli geçmişinden dolayı bütün yüreği ile pişman ve Rus tahtına sadık bir insan olarak ün yaptı. Tüccarlar ona ikramda bulunup borç vererek yardım etmeyi onur sayıyorlardı. Ancak Bakunin sürgündeki devrimcilerle iyi geçinmiyordu. Onlardan uzak duruyor, onu yargılamaya çalışanlara ve muhbirlere küfür yağdırıyordu. İrkutsk'ta sürgünde yaşayan, yönetimle hiç geçinemeyen, açık yürekli, varlıklı Petraşevler, eski dekablistler ve diğer sürgünler Bakunin'den nefret ediyorlardı. Bakunin bundan neredeyse sevinç duyuyordu. Bundan ne umuyordu? Birilerinin gözüne mi girmek istiyordu? Çarın bağışlayacağına ve merhamet edeceğine mi güveniyordu? Kaçmak için jandarmanın bütün kuşkusunu mu dağıtmak istiyordu? Rusya'yı gizlice terk etme fikri Bakunin'de ne zaman belirdi acaba? Belki de daha Tomsk'ta kendi kendisiyle hesaplaşarak aforoz edilmiş biri olarak kendisine zavallı bir yaşamın beklediğini anlayınca bu karara varmıştı. İkbalperestliği onu kamçılıyordu. Eğer ikinci Alexander bu adamı anlayıp bildiği yöntemlerle kendine yaklaştırsaydı bu kararsız isyancı ne olurdu? Tahtın sadık ve ateşli hizmetkarı olabilir miydi? Ama ne itiraflar, ne çok sayıdaki yazılar Çar'da Bakunin'e karşı tam bir güven uyandırdı. Ülkesinde enerjisinin değerlendirilemeyeceğini, kendisini sürekli bir bağımlılık ve parasızlık beklediğini anlayan Bakunin, sürgünden kurtulmaya karar verdi. Issız Tomsk'tan İrkutsk'a taşınmak hedefine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı oldu. Bakunin çevresine bakınınca gördü ki Sibirya stepleri sonsuzdu. En önemlisi de Amur ve deniz sınırının yakın olması ve kaçışını kolaylaştırmasıydı. Uzaklarda kıtanın tam karşı tarafındaki ucundan ona yardım eli uzatılıyordu. Liza, Bakunin'in evlenmesinden sonra onun kurtuluşunun yollarını daha büyük bir ateşlilikle aramaya koyulmuştu. Bunu kendi görevi olarak görüyordu. Kıskançlığı aşma görevi. Kısa bir süre önce Schleselburg Kalesi'nde tutuklu olan ve hayatını bağışlaması için Çar'ın ayaklarına kapanan sürgünün sürekli düşündüğü kaçışı Liza'nın paraları kolaylaştıracaktı. Bakunin yerli memurlar ve altın üreticileriyle çok yakın ilişkiler kurarak Sibirya sınırları içinde gezebilme hakkını elde etmeye çalıştı. Kendisinin ve ailesinin yoksulluğunu anlatmak için her türlü küçük düşürücü betimlemeye başvurarak yönetimi ticaret yapıp ailesinin geçimini sağlamak amacıyla gezebilmesi gerektiğine ikna etmeye çalışıyordu. Israrları yönetimin kuşkusunu aştı ve sonunda bizzat Sibirya'nın general valisi Korsakov, Bakunin'den kanunu çiğnemeyeceğine dair şeref sözü alarak ricasını yerine getirdi. Bakunin ateşli bir şekilde ant içti, izin verilmişti. Bundan böyle kocaman Sibirya'nın sınırları içerisinde deniz kıyısına dek özgürce dolaşabilecekti. Dahası devlete ait gemilerde Amur üzerinde yolculuk yapabilmesine izin verilmişti. Kiyah dinli tüccar Sabeşnikov, Bakunin'i yanında işe aldı ve oradaki bölgeleri görmesi, sanayi ve ticaret işletmeleri için uygunluğunu denetlemesi amacıyla Amur'a gitmesini önerdi. Korsakov'dan izin alan Mihail Aleksandrovich yolculuk hazırlıklarına başladı. Sarışın Dilber karısı onun bütün planından haberdardı. O kendisini seven kadınlara her zaman güvenmişti ve bundan pişmanlık duymasına gerektirecek bir olayla da karşılaşmamıştı. Ayrılmadan bir gün önce Bakunin, Antonia'yı sınırsız bir sevgi beslediğine temin etti. Eğer Tanrı izin verir ve her şey yolunda gidip kader bana hoşgörülü davranırsa İngiltere'de görüşeceğiz. Ancak İngiltere'ye Petersburg üzerinden gel. Kurtarıcı meleğim, ben seni Herzen'de bekliyor olacağım. Şafak söktüğünde karısının akrabalarını 2 ay sonra döneceğine dair inandırdıktan sonra Bakunin, Angara üzerinden Baykal'a gitmek üzere yola çıktı. Göz kamaştırıcı bir sabahtı. Beyaz taşlı İrkutsk dağlardan çok daha güzel görünüyordu. Katedral ve kilisenin altın kubbeleri göz alıyordu. Angara o denli sığdı ki tamamen saydam sudan dipteki yeşil gri çakılları görmek olanaklıydı. Kısa bir süre sonra pek de beklenmedik bir anda aldatıcı bir sakinlik içerisinde kocaman Baykal göründü. Bakunin kendini bekleyenler hakkındaki endişe ve dalgınlığından sıyrılarak etrafındaki doğanın yüce, eşsiz güzelliğini seyre daldı. Gölün hemen yanına kadar gelen, güneş ışığı ile bezenmiş devasa çam ağaçları, kusursuzlukları ve yükseklikleriyle izleyeni hayran bırakıyordu. İnsan dağların zirveleri ve fırtınalı bir okyanusun karşısında ancak bu şekilde kendini kaybedebilirdi. Doğa yaratıcılığın son sınırındaydı. Buradakiler onun yarattıklarının en güzeliydi. Sibirya taygası ve Baykal Gölü en güzellerdendi. Bakunin ile birlikte Amur Nikolayevsk yolculuğuna İrkutsk'tan birkaç ileri gelen memur ve subay eşlik ediyordu. İçki içmeyi, kağıt oynamayı seven, çabuk ve kolay zengin olmanın yollarını arayan, kırmızı suratlı, şişman makine mühendisi Mayarov da vardı. Doğaya tıpkı bir eskicinin kaldırıma baktığı gibi büyük bir açlıkla ve nefretle bakıyordu. Söyleyin Bay Bakunin, şundan ne çıkarabiliriz diyerek yemyeşil, kabarık dallarını Baykal'dan gelen rüzgarın salladığı ve adeta devasa bir yelpazeye benzeyen, göklere uzanan güzel bir çamı işaret ederek. Dilediğin gibi bir gemi direği diye yanıtladı hiç şaşırmadan Mihail Aleksandrovich. Ve yüzlerce başka yararlı eşya. Düşünüyorum da bu çam örneğin bir palmiye ağacından daha az cömert olmayacaktır insan için. Güzelliğe gelince de Birinciliği hiç kuşkusuz bizim ormanlarımızın bu çariçesine verirdim. Güzellikte babalık, filozofun dediği gibi sihirleri bozan bir şey var. Ondan kendine palto dikemezsin ve ben sadece kadınların güzelliğini kabul ediyorum diye konuştu yanaklarını şişire şişire Mayaro ve yol arkadaşına bir şişe vodka içmeyi önerdi. Bakunin reddetti. Şu anda en çok gerekli olan şey kendine tamamen hakim olabilmek ve düşünce berraklığıydı. Şu var ki kadınlarda da bir tek güzellik yeterli değil, bilgiye de gereksinimleri var. Ah biliyor musunuz bu konuda bakış açılarımız tamamen farklı. Biraz bilgi çokça göğüs derim size Mihail Aleksandrovich babalık diye kıs kıs güldü Mayarov. Bu zengin yerden bıktım. Burada sadece sürgünler, toplum artıkları, sefiller ve insan türünün her tür tortusu yaşıyor. Buradaki yerleşim bölgelerinin isimlerine dikkat ettiniz mi? İrkutsk'tan Krasnoyarsk'a doğru parmaklıklar, kelepçeler, demirler. Bağışlayın, sanırım sizi hassas olduğunuz bir noktadan incittim. Ancak asilzadeler prangalarda da olsa asaletlerinden bir şey kaybetmezler. Söyleyin ama kartalım benim, Sibirya hakkında nasıl söylemeli, ekonomik anlamda ne düşünüyorsunuz? Burası yer altında, ormanlarında, yer üstünde bitmez tükenmez, sınırsız zenginlikler saklayan, Tanrı'nın kutsadığı bir yer diye canlandı Bakunin. İçinde taze güç, ulu bir gelecek saklıyor. Burada yetenekli ve becerikli bir insan için her adım bir ilim deryası. Buna hazine toprağı da diyebiliriz. Rusya'nın aforoz edilen ve yolunu kaybeden oğullarına gelince, Sibirya bizzat yaratıcı tarafından onların kaderleri yeniden çizilebilsin diye yaratılmış adeta. İnsan ruhunun yenilenmemesi olanaksız. Yolunu kaybetmiş suçlular arasından kim ruhunu tertemiz tuttuysa, aynı zamanda da doğru yaşayabilmek için gücünü ve iradesini koruduysa, bu masalımsı vahşi diyarda kendi mutluluğunu bulacak, rahata erecektir. Umarım ben de bunlar arasında yer alırım. Mayarov, sohbet arkadaşının sözlerini adeta bir şarkıymışçasına dinliyordu. Mihail Aleksandrovich, ne kadar güzel konuşuyorsunuz. Dünyada böyle tatlı dilli doğmak varmış. Bir diplomam ve iyi kötü bilgilerim var. Amur kıyılarında vaşak ya da kaplanı bir tek atışta vururum ama iş konuşmaya gelince benden pes. Sözcük dağarcığım çok sınırlı. Diyojen değilim, Gizo da değilim. Demek ki söylediğinize göre Sibirya'da namuslu insanlar da zengin olabilir.